Ayrım 2. Ayrımcılık yasağı. Kavram, hukuk, izleme ve belgeleme. İdil Işıl Gül, Ulaş Karan. Sayfa 1. Giriş. Ayrımcılık yasağı kavramı, büyük ölçüde 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde ortaya çıkmış bir kavramdır. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de farklı kimliklere sahip çok sayıda farklı kişi grubu bulunuyor ve ayrımcılık vakaları yaşanıyor. Türkiye'de bugüne kadar fazla gündeme gelmeyen bu kavram giderek daha sık gündeme geliyor ve ayrımcılığa uğrayan kişiler ve gruplar tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Ayrımcılık iddialarının daha sık gündeme gelmesine karşın ayrımcılığın boyutları konusunda resmi kaynaklar fazla ipucu vermiyor. Sivil toplum kuruluşları tarafından ayrımcı muamelelere yönelik çalışmalar yapılıyor olsa da yapılan çalışmalar tekil ayrımcılık vakaları üzerine yoğunlaşıyor. Oysa ayrımcılık yasağı günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan bir olgu olarak daha sistemli bir mücadele gerektiriyor. Ancak insan haklarının önemli bir parçası olan ayrımcılık yasağının içeriği, hukuk kuralları içinde anlamı ve yeri ayrımcılık vakalarının tespiti, izlenmesi ve raporlanması konularında özellikle sivil toplum kuruluşları için Türkçe dilinde hazırlanmış çok fazla kaynak bulunmuyor. Bu kitap özellikle ayrımcılık yasağıyla ilgili mevcut bilgi eksikliğini bir ölçüde gidermeyi hedeflemektedir. Ayrımcılıkla mücadele için devletlerin, sivil toplum kuruluşlarının, mağdurların ve diğer gerçek veya tüzel kişilerin izleyebilecekleri birçok yol bulunmaktadır. Bu yollardan hangisinin veya hangilerinin seçilmesi gerektiği, duruma ve mücadeleyi yürütenin konumuna bağlı olacaktır. Örneğin, ayrımcılıkla mücadele için devletlerin izleyebileceği yollarla, bir şirketin, bir sivil toplum kuruluşunun veya bir mağdurun izleyeceği yollar farklı olacaktır. Ancak ayrımcılıkla mücadeleyi amaçlayan her kim olursa olsun, öncelikle ayrımcılığın var olduğunu ortaya koyması gereklidir. Ortaya konulması gereken ayrımcılık bazen tek bir vaka, bazen süre giden bir durum, bazen de risk niteliğinde olabilir. Ayrımcılığın var olduğunun ortaya konulması, ayrımcılıkla mücadele için yeterli değildir. Ayrıca yaygınlığının, nedenlerinin, sorumlularının, mağdurlarının, hangi alanlarda ortaya çıktığının ve bunlara benzer birçok hususun da ortaya konulması gerekir. Zira mücadele edilecek olguyu ve unsurlarını kavramaksızın ona karşı savunu yürütmek mümkün değildir. Bu çerçevede kitabın ilk bölümünde, öncelikle genel olarak ayrımcılık yasağı bağlamında uluslararası hukukla ortaya konulan güncel standartlara, ayrımcılığın tanımına ve kapsamına yer verilmiştir. Bununla birlikte dünyada ayrımcılıkla mücadele alanında oluşturulmuş olan mekanizmaların kuruluşu, yetki ve görevleri, çalışma biçimleri, mağdurların sahip oldukları haklar ve benzeri noktalar üzerinde durulmuştur. Kitabın ikinci bölümünde ise, ayrımcılıkla mücadeleyi amaçlayan herkese ve her kuruma, ayrımcılığı tüm ayrıntısıyla ortaya koyabilmesi için gerekli araçları sunmayı amaçlamaktadır. Bu araçlar izleme ve belgelemedir. Bu çerçevede öncelikle bu kavramları tanımlamak, sonra da bu araçların ayrımcılıkla mücadele için neden ve nasıl kullanılabileceğini, bu sürecin nasıl planlanabileceğini açıklamak gerekmektedir. İkinci bölümde sunulan bilgilerin kural niteliğinde olmadığı, bu araçlardan daha farklı şekillerde yararlanabileceği gibi planlamanın da daha farklı yapılabileceği belirtilmelidir. Kitapta son olarak ayrımcılıkla mücadele için çalışanların veya bu alanda araştırma yapanların başvuru kaynağı olarak kullanabileceği bir dizi bilgiye yer verilmiştir. Ayrımcılık yasağına yer veren belgeler, ayrımcılık yasağının ihlali durumunda başvurulabilecek veya bilgi ve destek alınabilecek kurumlar ve mekanizmalar ve seçilmiş kaynakta bu bölümde yer almaktadır. 1. Bölüm. Ulusal ve uluslararası hukukta ayrımcılık yasağı ve ilgili kavramlar. Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı. Eşitlik ilkesi. Ayrımcılık yasağı kavramı tanımlanırken, bu kavramla yakın ilişki içerisinde olan ve sıklıkla karıştırılan eşitlik ilkesi kavramı ile benzerliklerinin ve farklarının belirtilmesi anlamlı olacaktır. Bu kitapta aşağıda da görüleceği üzere eşitlik ilkesinden farklılaşan ayrımcılık yasağı kavramına yer verilecektir. Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı tanımlarının ortaya konulması, devletlerin bu ilkeleri hayata geçirmek için almak zorunda oldukları tedbirlerin anlaşılması bakımından da önem taşımaktadır. Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı genellikle yan yana ve çoğu kez de aynı şeyi ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Ancak gerek uluslararası sözleşmeler, gerekse bu sözleşmelerin uygulanmasını denetleyen organların kararları, eşitlik ilkesiyle ayrımcılık yasağının aynı şey olmadığı görüşünü desteklemektedir. Bu ilkelerin aynı ya da farklı olduğu konusundaki görüş farklılığı, eşitliğe yüklenen anlam farklılığından kaynaklanmaktadır. Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının aynı şeyi ifade ettiğini savunan fikre göre, ayrımcılık yapılmadığı sürece eşitlik mevcuttur. Şekli eşitlik olarak ifade edilen bu eşitlik anlayışı, herkesin tüm verili koşullarıyla eşit olduğu varsayımından yola çıkmaktadır ve ayrımcılık yapılmadığı sürece mevcut durumun korunmasını eşitliğin varlığı için yeterli saymaktadır. Bunun nedeni, şekli eşitlik anlayışının ayrımcılığı münferit, istisnai bir vaka olarak görmesi, yapısal eşitsizlikleri göz ardı etmesidir. Bu düşüncenin bir devamı olarak şekli eşitlik anlayışı var olan uygulamalarda yapısal bir değişiklik öngörmemektedir. Bu nedenle de şekli eşitlik anlayışının mevcut durumu korumaya yönelik olduğu söylenebilir. Şekli eşitlik anlayışı verili bir eşitlik varsayımından yola çıktığından ayrımcılığın yasaklanmasını zorunlu kılmakla birlikte eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için geçici özel önlemler öngörülmesi yükümlülüğünü getirmemektedir. Geçici özel önlemler öngörülmesine sadece izin vermektedir. Uygulamada pozitif ayrımcılık, olumlu ayrımcılık, olumlu edim, olumlu önlem, olumlu eylem gibi farklı şekillerde kullanılan ifadeler büyük oranda benzer anlamı taşımaktadır. Bu kavrama ilerleyen sayfalarda daha ayrıntılı şekilde değinilecektir. Şekli eşitlik, herkesin tüm verili koşullarıyla eşit olduğu varsayımından yola çıkan, eşit durumda olanların eşit muamele görmesini ve ayrımcılık yapılmadığı sürece mevcut durumun korunmasını, eşitliğin varlığı için yeterli sayan eşitlik anlayışı. Günümüzde yaygın şekilde kabul gören şekli eşitlik anlayışı, eşitliğin asgari ölçüsünü kanun önünde eşitlik ve kanunların eşit koruma öngörmesi şeklinde ifade eder. Eşitlik kavramı ile devletin bireylere eşit mesafede olması, bireyleri keyfi ölçütlere dayanarak kayırmaması veya bireylerin aleyhlerinde farklı muamele yapmaması ifade edilmektedir. Bu yaklaşım gerek uluslararası insan hakları belgelerinde gerekse ülkelerin iç hukuklarında egemen olan yaklaşımdır. Şekli eşitlik anlayışı gerçek eşitliğin sağlanması bakımından yetersizdir. Öncelikle bu anlayış, kişi ve kişi grupları arasında var olan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması yükümlülüğünü öngörmemektedir. İkinci olarak, farklı niteliklere sahip kişileri, kişi gruplarını, toplumun baskın gruplarının özellikleri gözetilerek konulmuş kurallara ve oluşturulmuş yapılara uymaya zorlamaktadır. Şekli eşitlik anlayışı çerçevesinde doğrudan ayrımcılığın yasaklanması yeterli olmaktadır. Örneğin, görme engelli olan bir kişinin yüksek öğrenime kabul edilmesi şekli eşitlik anlayışı için yeterli ve gereklidir. Oysa bu kişinin diğer öğrencilerin erişebildikleri eğitim materyallerine ulaşamaması veya bu materyalleri elde etme külfetinin tamamen görme engelli kişiye yüklenmesi halinde eğitimde fırsat eşitliğinden bahsetmek mümkün değildir. Aynı durum, başvurduğu bir işe kabul edilmekle birlikte iş yerine erişim imkanı bulamayan ortopedik engelli kişi için de geçerlidir. Statükocu olmayan diğer bir deyişle, şekli eşitlik yaklaşımının ötesine geçen bir eşitlik anlayışı, farklılıkların gözetilmesini, toplumun bu farklılıklar gözetilerek yeniden yapılanmasını ve kaynakların dağılımında yeni ölçütler kullanılmasını gerektirir. Maddi eşitlik anlayışı olarak ifade edilen bu anlayışta, hedef, şekli eşitlik anlayışından farklı olarak kişi ve kişi grupları arasındaki farklılıkların göz önünde bulundurulması ve onların eşit veya aynı varsayılmamasıdır. Bu yeni eşitlik anlayışının benimsenmesi zorunluluğu, bugüne kadar geçerli olan şekli eşitlik anlayışının eşitsizlikleri pekiştirmenin ötesinde bir sonuç doğurmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Maddi eşitlik. Kişi ve kişi grupları arasındaki farklılıkları olumlu yönde göz önünde bulunduran ve onları eşit veya aynı varsaymayan eşitlik anlayışı. Bu sayede mevcut eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için geçici özel önlemler gibi önlemler gündeme gelebilmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi şekli eşitlik anlayışında örneğin engelli bir bireyin engelli olmayan bir bireyle aynı olduğu varsayılmaktadır. Başka bir ifadeyle engelli bireye engelli değilmiş gibi davranılması öngörülmektedir. Bu yaklaşım kişinin engelliliğinin getirdiği sorunlarla bizzat kendisinin baş etmesi zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Şekli eşitlik anlayışında engelli kişinin engelli olmayanlar tarafından ve engelli olmayanlara uygun olarak oluşturulan kural ve yapılara uyum sağlaması gerekirken, bu kuralların ve yapıların engellilerin farklılıkları ile uyumlu hale getirilmesi, eşitliğin varlığı için gerekli görülmemektedir. Bu nedenlerle maddi eşitlik anlayışı eşitlikle aynılığın bir veya aynı şey olmadığının altını çizer. Eşitliğin farklılıkları göz ardı etmek yerine onları gözetmekle sağlanabileceği konusunda bir farkındalık üzerine inşa edilir. Bunun sadece doğrudan ayrımcılığın önlenmesiyle mümkün olmayacağı açıktır. Eşitliği sağlamakla yükümlü devletlerin aynı zamanda ayrımcılığın dolaylı biçimlerini önlemeleri ve eşitliği sağlamak üzere başka önlemler de almaları gerekir. Doğrudan ayrımcılığın yasağıyla sınırlı, bir şekli eşitlik anlayışından, insan hak ve özgürlüklerinden eşit yararlanmayı güvence altına alma yükümlülüğünü içeren bir eşitlik anlayışına geçiş, bugün için sadece iki temel alanla sınırlı olarak gerçekleşmiş görünmektedir. Bunlar cinsiyet eşitliği ve ırklar arası eşitliktir. Türkiye'nin de taraf olduğu medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme, MSHS, sözleşmenin yürürlüğe giriş kararnamesi için bakınız 21.7.2003 tarihli ve 25.175 sayılı resmi gazete. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi KKAÖS. Sözleşmenin yürürlüğe giriş kararnamesi için bakınız 14.10.1985 tarihli ve 18.898 sayılı resmi gazete. Resmi Türkçe çevirilerde sözleşme, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi şeklinde ifade edilmektedir. Fakat bu çeviri yanlış olduğu için sivil toplum kuruluşları tarafından kabul görmemektedir. Sözleşmenin orijinal adı Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women şeklindedir. Sözleşmede geçen elimination kavramının Türkçe karşılığı önlemek değil, ortadan kaldırmak ya da tasfiye etmektir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesi cinsiyete dayalı olarak ayrımcılık yapılmasını yasaklarken, aynı zamanda devletlere kadın ve erkek arasındaki eşitliğin yaşama geçmesini sağlama yükümlülüğü getirir. Yine Türkiye'nin taraf olduğu her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme IAOKS, sözleşmenin yürürlüğe giriş kararnamesi için bakınız 16.06.2002 tarihli ve 24.787 sayılı resmi gazete, şekli eşitliğin yeterli olmadığına, her türlü tedbirle eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yapmıştır. Ayrımcılığın söz konusu olduğu diğer alanlarda da bu yönde bir gelişimin başladığını, ancak sürecin henüz tamamlanmadığını söylemek mümkündür. Eşitsizliklerin ortadan kaldırılması konusunda devletlerin yükümlülüklerinden bahsederken ikili bir ayrım yapmak zorunludur. İlk olarak devletin ayrımcılıktan kaçınma yükümlülüğü söz konusudur. Bu yükümlülük sözleşmelerde ve yasal metinlerde her türlü tedbirle ifade edilir. İkinci olaraksa kaçınmanın ötesinde özel önlemler gibi bir dizi önlem alma yükümlülüğüdür. Bu şekilde ayrımcılıktan kaçınma şeklinde negatif bir yükümlülüğün yanında pozitif yükümlülükler de söz konusudur. Bunların bir kısmı ayrımcılığın önlenmesine ve ortadan kaldırılmasına yönelikken, geçici özel önlemler olarak anılan bir kısmı ise, ayrımcılığın geçmişten gelen etkilerini ortadan kaldırarak eşitliği sağlamaya yöneliktir. Geçici özel önlemler, eşitliğin sağlanmasıyla sona erdirilir. Geçici olarak adlandırılmasının nedeni de budur. Aksi takdirde, eşitliğin diğer bir kişi, grup aleyhine bozulması söz konusu olacaktır. Bu tür yükümlülükler geçici özel önlemlerle sınırlı değildir. Bazı yükümlülükler sürekli niteliktedir. Zira bunlar ayrımcılığı önlemekle veya ortadan kaldırmakla birlikte başka bir grup bakımından olumsuz sonuçlar yaratmaya, başka bir ifadeyle eşitlik dengesini bozmaya elverişli edimler değildir. Örneğin, engelliler için geçerli olan bazı özel önlemler, engelli olmayan kişiler bakımından herhangi bir eşitsiz durum ortaya çıkarmamaktadır. Örneğin, işitme engellilerin kamu hizmetlerine erişiminde eşitliği sağlamak üzere işaret dili uygulamasının yaygınlaştırılması bu niteliktedir. Ayrımcılık yasağı. Çoğu uluslararası sözleşme ayrımcılığı yasaklamakla birlikte bir tanımını yapmamıştır. Bunlar arasında medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşmenin ikinci maddesi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşmenin ESKHS, sözleşmenin yürürlüğe giriş kararnamesi için bakınız 11.8.2003 tarihli ve 25.196 sayılı resmi gazete. İkinci maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin AIHS, sözleşmenin yürürlüğe giriş kararnamesi için bakınız 19.3.1954 tarihli ve 8.662 sayılı resmi gazete, sözleşmenin resmi Türkçe adı İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme şeklindedir. 14. maddesi, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1. maddesi ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı'nın 2. maddesi belirtilebilir. Bu ve diğer sözleşmelerde taraf devletler, kendi ülkelerinde yaşayan ve yetkisi altında bulunan herkese ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum ve benzeri statüler bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin ilgili sözleşmelerde tanınan hakları sağlamakla ve bu haklara saygı göstermekle yükümlüdür. Bu sözleşmelerde ayrımcılık yasağının kapsamında bazı farklılıklar olmasına karşın, örneğin Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1. maddesi ekonomik statü ifadesine yer vermektedir. Maddelerin ortak özelliği sadece ilgili sözleşme içinde yer alan haklar konusunda ayrımcılığı yasaklamış olmalarıdır. Ayrımcılığı yasaklayan söz konusu maddeler, kendi başlarına değil, sözleşmelerde yer alan diğer haklarla birlikte gündeme gelebilmektedir. Ayrımcılık yasağı konusu, uzun bir süredir medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşmenin taraf devletlerce uygulanmasını denetlemekle görevli İnsan Hakları Komitesi'nin İHK önünde gündeme gelmektedir. Komite kararlarıyla konuyla ilgili uluslararası alanda genel kabul gören standartlar ortaya konulmaktadır. Sözleşme, ayrımcılık yasağına hem 2. maddede hem de 26. maddede yer verir. Sözleşmenin 2. maddesinin 1. fıkrası, ayrımcılık yasağını sözleşmede yer alan haklarla sınırlarken, sözleşmenin 26. maddesi şöyle der. Herkes yasalar önünde eşittir ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin yasalarca eşit derecede korunur. Bu bakımdan yasalar her türlü ayrımı yasaklayacak ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler gibi her bağlamda ayrımcılığa karşı eşit ve etkili korumayı temin edecektir. Bu maddeyle hukuken tanınmış tüm haklar bakımından ayrımcılık yasaklanmıştır. Medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşmenin 26. maddesine benzer şekilde eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına dair düzenlemeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 12 numaralı ek protokolünün 1. maddesinde ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin İHEB Beyannamenin resmi gazetede yayımlanmasına dair Bakanlar Kurulu kararı için bakınız 27.5.1949 tarihli ve 7217 sayılı resmi gazete. 7. maddesinde de yer almaktadır. Söz konusu maddeler, ayrımcılık yasağının getirdiği korumayı sadece ilgili sözleşmenin ve beyannamenin maddeleriyle sınırlı tutmamış, bireylere hukuken tanınmış tüm hakları da kapsamına almıştır. Uluslararası sözleşmelerin bir kısmında sadece birinci kuşak haklar yer alırken, bazı sözleşmeler ikinci kuşak haklar olarak bilinen sosyal haklara da yer vermektedir. Bu sözleşmelerde yer alan hukuken tanınmış tüm haklar ifadesi, sosyal haklar açısından ayrımcılığa maruz kalınması halinde başvuru yapılmasını mümkün kılmaktadır. Bu durumda ayrımcılık yasağının uluslararası alanda başlangıçta belli haklar kapsamında gündeme gelirken, zamanla hukuken tanınmış tüm haklar açısından söz konusu hale geldiğini söyleyebiliriz. Günümüzde ayrımcılık yasağıyla ilgili düzenlemelerin bu doğrultuda tüm haklar açısından tanınması, insan hakları düşüncesinin evrimine de uygun düşmektedir. Ayrımcılık yasağına yer veren uluslararası sözleşmeler, genellikle ayrımcılığı veya hangi hareketlerin ayrımcılık oluşturacağını ayrıntılı olarak tanımlamamıştır. Her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmenin birinci maddesi ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinin birinci maddesi, sözleşmelerin ilgili oldukları konular bağlamında ayrımcılığı tanımlar. Medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme bağlamında ise İnsan Hakları Komitesi 1989 yılında sözleşmenin 26. maddesinde yer verilen eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ile ilgili olarak maddenin ve ayrımcılığın içeriğini belirlemek için 18 numaralı genel yorumu kabul etmiştir. Bu genel yorum ayrımcılık yasağı başlığını taşımaktadır. Genel yorumda yasalar önünde eşitliğin ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkesin yasalarca eşit derecede korunmasının, insan haklarının korunmasıyla ilgili temel ve genel ilke olduğu belirtilmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi 18 numaralı genel yorum, para 1, Türkçe çevirisi için bakınız Lema Uyar, derleyen ve çeviren Birleşmiş Milletler'de İnsan Hakları Yorumları, İnsan Hakları Komitesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 1981 ila 2006. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2006, sayfa 40. Komite, sözleşmenin ayrımcılık terimini tanımlamadığını belirtmiştir. Bu çerçevede komite, ayrımcılıkla ayırma, dışlama, kısıtlama veya ırk, renk, cinsiyet, dil, din, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum, siyasi veya diğer görüşlere dayalı olarak gerçekleştirilen ve bütün hak ve hürriyetlerin herkes tarafından tanınmasını ve kullanılmasını engelleyecek veya tanınmasını ve kullanılmasını sınırlandıracak ayrımcılığı kastetmektedir. AG Para 7, Lema Uyar, AGE sayfa 42-43. Sözleşmelerde düzenlendiği biçimiyle, ayrımcılık yasağı, bir kişinin veya kişi grubunun karşılaştığı muamele bakımından ilgisiz ve etkisiz bir niteliğinin muamelenin belirleyici bir unsuru olarak kullanılmasına karşı kişiyi ve kişi gruplarını korumayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede ayrımcılığı yasaklayan düzenlemeler ya başlı başına ayrımcılığı yasaklamaya yönelmiş bir uluslararası sözleşme ya da genel nitelikli bir insan hakları sözleşmesi içerisinde bir hüküm olarak ortaya çıkar. Başlı başına ayrımcılığı yasaklamaya yönelmiş sözleşmeler ya belli bir niteliğe dayalı, örneğin kadın olmak, ya da belli bir alanda, örneğin sosyal güvenlik alanında ayrımcılığı önlemeyi amaçlar. Genel nitelikli insan hakları sözleşmelerinde ayrımcılığın yasaklanması bakımından farklı yöntemler izlenmektedir. Sözleşmeler hangi nitelikler bakımından farklı muamelenin ayrımcılık sayılacağını bazen sınırlı olarak bazen de sayılı olarak belirtir. Örneğin Birleşmiş Milletler Şartı, şartın yürürlüğe giriş kararnamesi için bakınız 24.8.1945 tarihli ve 6092 sayılı resmi gazete. Belgenin orijinal adı Charter of the United Nations olmasına rağmen resmi Türkçe çevirisi Birleşmiş Milletler Şartı şeklinde değil, Birleşmiş Milletler Antlaşması olarak yapılmıştır. Irk, cinsiyet, dil veya dine, her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme, ırk, renk, soy ya da ulusal veya etnik kökene, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi, kadın olmaya, 111 numaralı Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO sözleşmesi, sözleşmenin yürürlüğe giriş kararnamesi için bakınız 22.5.1967 tarihli ve 12.602 sayılı resmi gazete ve ek kararname için bakınız 21.9.1967 ve 12.705 sayılı resmi gazete. Sözleşmenin resmi Türkçe adı iş ve meslek bakımından ayrım hakkında sözleşme şeklindedir. Irk, renk, cinsiyet, din, siyasi görüş ve sosyal kökene Avrupa Sosyal Şartı, ASŞ, şart yürürlüğe giriş kararnamesi için bakınız 14.10.1989 tarihli ve 20.312 sayılı resmi gazete. Irk, renk, cinsiyet, din, siyasi görüş, ulusal köken veya sosyal kökene dayalı ayrımcılıkla sınırlı bir ayrımcılık yasağı öngörmektedir. Medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, GGASŞ, şartın yürürlüğe giriş kararnamesi için bakınız 9.4.2007 tarihli ve 26.488 sayılı resmi gazete, ayrımcılığın yasaklandığı nedenleri ucu açık biçimde saymıştır. İnsan Hakları Komitesi, medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşmenin 26. maddesinde yer alan her bağlamda ifadesine dayanarak ayrımcılığın madde metninde geçen ifadelerle sınırlı olmadığını, açık uçlu olduğunu belirtmiştir. Aynı maddede geçen veya diğer statüler ifadesi, komite önüne gelen her vakada ayrıca değerlendirilmiş ve içtihatlarla geliştirilmiştir. Örneğin, uyrukluğa dayalı ayrımcılık yasağı sözleşmede açıkça ifade edilmemiştir. Buna karşın veya diğer statüler ifadesinin uyrukluğu da kapsadığı yönünde kararlar vardır. Gay ve Fransa başvuru numarası 196/1985, karar tarihi 6/4/1989, CCPR/C/35/D 196/1985, para 9.5, United Nations Treaty Bodies Database, http://www.anhcr.chtbs.doc/nsf erişim 02/11/2009. Komitenin başka kararlarında uyrukluk dışında engellilik, yaş, evlilik dışı doğmuş olma da veya diğer statüler kapsamı içerisinde değerlendirilmiştir. Belirtilmesi gereken başka bir nokta da İnsan Hakları Komitesi'nin ayrımcılık yasağının ihlalini tespit için açık bir ayrımcı düzenlemenin varlığına ihtiyaç duymamasıdır. Başka bir ifadeyle, yasal düzenleme ayrımcı olmasa bile uygulamada ayrımcılık yapılması söz konusu olabilir. Komite kararlarında uygulamaların ya da düzenlemelerin iyi niyetli olması halinde bile bunların doğurdukları sonuçların ayrımcılık oluşturabileceğine vurgu yapmaktadır. Örnek bir karar için bakınız Sain Binhir ve Kanada başvuru numarası 208/1986, karar tarihi 28.11.1989, CCPR/C/37/D/208/1986, para 6.1, United Nations Treaty Body Database, http://www.unhcr.ch/tbs/doc/nsf, erişim 2.11.2009. Bu durum, dolaylı ayrımcılık olarak kabul edilen ayrımcılık türünde gündeme gelir. Diğer yandan, medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşmenin 2. ve 26. maddelerinde yer alan ayrımcılık yasağının sınırlandırmaya tabi tutulabileceği ve bu anlamda örneğin işkence ve kötü muamele yasağı gibi mutlak bir hak olmadığı belirtilmiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi 18 numaralı genel yorum, para 13, Lema Uyar, AGE sayfa 44. 26. madde bağlamında yer alan yasalar önünde eşitlik ve yasalarca eşit derecede korunma ifadeleri herkese mutlak eşit ve simetrik muamele yapılmasını öngörmemektedir. Madde ile belli kişilere veya gruplara makul ve objektif ölçütlere dayanılarak farklı muamele yapılabileceği öngörülmüştür. Örnek olarak görme engellilere sürücü ehliyeti verilmemesi veya farklı gelir seviyesine sahip kişilerden farklı oranlarda vergi alınması gibi uygulamaların farklı muamele olarak kabul edilebileceği ancak ayrımcılık teşkil etmeyeceği ifade edilebilir. İnsan Hakları Komitesi ayrımcılığı yasaklarken mevcut ayrımcılığın önlenmesine yönelik geçici özel önlemleri gerçekten gerekli olduğu durumlarda meşru kabul etmekte ve sözleşmenin ihlali olarak görmemektedir. AGE para 10 Lema Uyar AGE sayfa 43-44. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM'de kararlarında İnsan Hakları Komitesi'nin kullandığı ölçütleri kullanmaktadır. Sibel İnceoğlu, Türk Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarında eşitlik ve ayrımcılık yasağı, Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Birleşik Metal İş Sendikası yayını, 2006/4, sayı 11, İstanbul 2006, sayfa 58. Mahkeme kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesi, benzer durumdaki kişilerin, tüzel kişilerde dahil olmak üzere farklı muameleye karşı korunduğunu, farklı muamelenin meşru ve haklı gösterilebilir bir nedeni ve ulaşılmaya çalışılan amaçla bu amaca varmak için kullanılan vasıtalar arasında orantısallık bulunmadığı takdirde ayrımcı kabul edileceğini belirtmiştir. Lidkov ve diğerleri Birleşik Krallık başvuru numarası 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81, 9405/81. Karar tarihi 8/7/1986. Para 177. HTTP cmiskp.echr.co.e nokta int bölü tkp 197 bölü default hotmail erişim 2/11/2009. Yukarıda belirtilenler ışığında kısaca şu tespitler yapılabilir. Aynı durumdakilere farklı muamele ayrımcılık yasağının ihlali niteliğindedir. Farklı durumdakilere aynı muamele ayrımcılık yasağının ihlali niteliğindedir ve eşitsizlik yaratma, eşitsizlikleri pekiştirme ve eşitsizlikleri artırma potansiyeline sahiptir. Farklı durumdakilere yapılan farklı muameleler, muamelenin nitelik ve ölçüsüne göre eşitsizlikleri artırabilir, eşitsizlikleri muhafaza edebilir ya da eşitsizlikleri ortadan kaldırabilir. Bunlar arasında sadece farklı durumdakiler arasındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik farklı muamele ayrımcılık yasağı kapsamında değerlendirilemez. Bunun dışındaki tüm hallerin mevcut ayrımcılık yasağı hükümleri kapsamında değerlendirilmesi mümkündür ve gereklidir. Aşağıda uluslararası alanda ayrımcılık yasağı ile ilgili olarak bugüne kadar ortaya konmuş bazı temel kavramlar üzerinde durulacaktır. İkinci ayrımın sonu sayfa 13.